Bosch Time. Bosch Time.
Türk futbolunda bir vizyoner, Orhan Şeref Apak. Yıl 1984, yer Ankara Anıttepe tesisleri. Futbol bir öğrenme süreciydi, bu gerçeği yaşayarak görmüş ve bu anlamda sayısız örnekle karşılaşmıştım. Çünkü bu oyunun sadece saha içinde değil, saha dışında da devam eden bir yapısı vardı. Mesela sık sık futbol kültürünün en az pratiği kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle ya, futbol hiyerarşisi birbirinden önemli katmanlara sahipti. Özetle bu oyunun aktörleri sadece biz futbolcular değildik. Teknik adamlar, taraftarlar, malzemeciler ve yöneticiler gibi pek çok figür de bu işin içine dahildi. Ayrıca futbol tarihimiz boyunca aynı görevlerde bulunmuş ve işini hakkıyla yapmış sayısız duayen ismi de duymuş fakat dönemin şartları gereği hepsini tanıyamamıştık. Ne ilginçtir ki futbol tarihimizin unutulmaz isimlerinden biri olan Orhan Şeref Apak adını ben bir genç takım karşılaşmasında kaçırdığım penaltı anında öğrenmiştim. PTT ve Petrol Ofisi genç takımları arasında oynanan bu maçta penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçtiğimde golü atacağımdan kimsenin zerre şüphesi yoktu. Fakat penaltı atışını kaçırmıştım. Üstelik top kalenin neredeyse 1 metre üzerinden dışarı çıkmıştı. Yaşanan kısa süreli sessizlik anından sonra başımı sahanın sağ tarafına doğru bilinçsizce çevirdiğimi ve aynı anda Anıttepe Orhan Şeref Apak tesisleri yazısını okuduğumu hatırlıyorum. Birkaç saniye sonra antrenörümüz Ruhi Yavuz'un sitem dolu sözlerini işittim. Yahu antrenmanlarda her attığını gol yapan adam sen değil misin? Pes doğrusu. O Ruhi Yavuz ki Eskişehirspor'un birinci ligde fırtınalar estirdiği dönemin değişmez isimlerindendi. Türk futbolunda hatırı sayılır bir adam penaltıyı atacak kişi olarak beni seçmişti ve ben kaçırmıştım. Üzüntüden günlerce kendime gelemedim. O günden aklımda kalan bir başka ayrıntı da penaltı anında tesislerin girişindeki tabelada yazılı olan Orhan Şeref Apak adıydı. Birkaç hafta sonra Ruhi Hoca'ya sordum. Hocam, Orhan Şeref Apak kim? Siz mutlaka bilirsiniz diye size soruyorum. O sinirli adam gitmiş, sanki yerine yüzünde güller açan başka biri gelmişti. Konuyu atamadığım penaltıyı da unutmadan özetledi. Orhan Bey dedi, kendisinden bahsedilirken mutlaka böyle Orhan Bey diye hitap edilmiş, uzun süre Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptı. Türkiye'de Milli Ligi ve diğer ligleri hayata geçiren adamdı. Zaten Eskişehirspor'un renkleri olan siyah kırmızı da onun Gençler Birliği yöneticisi olmasından kaynaklanır. Çünkü Eskişehir halkı ona duyduğu saygı dolayısıyla bu renkleri benimsedi. Verdiği bu cevap sonunda soru sorma sırası Ruhi Hoca'daydı. İyi de Özkan Bey, nereden çıktı şimdi bu Orhan Şeref Apak soruları? Anlat bakalım. Hocam dedim, penaltıyı kaçırdığım an nasıl şok olduysam artık başımı öylesine sağa doğru çevirdiğimde gözüme Anıttepe Orhan Şeref Apak tesisleri yazısı takıldı. Bir haftadır nasıl oldu da penaltıyı kaçırdım diye düşünüyorum ama bir taraftan da aklımda Orhan Şeref Apak adı var. Güldü, neyse dedi, penaltı kaçtı, artık geri dönüş yok. Ne yalan söyleyeyim, maçlarda bir daha penaltı olursa ki olacak, sana attırmayı düşünmüyordum. Ama bu soru beni bir kere daha düşünmeye sevk edebilir. Hocama teşekkür edip yanından ayrıldım. Şans bu ya, aynı hafta bir sahafta 1968 yılına ait bir futbol yıllığına rastladım. şahane bir dokümandı. İçinde o yılın dünya çapındaki bütün futbol gündemi, Türkiye liglerinin istatistikleri, milli takım maçları ve takımlarımızın renkli posterleri dahil ne ararsanız vardı. Yıllığın 10. sayfasında İngiltere Federasyonu'ndan Sir Stanley Matthews ve Orhan Şeref Apak'ın yan yana olduğu bir fotoğraf gözüme iliştiğinde iyice heyecanlandım. O an içimden dedim ki, gördün mü Özkan, bir penaltı kaçırmak işi nerelere getirdi? Şimdi bu yıllığı alıp gidip Ruhi Hoca'ya göstersen, bir dahaki penaltıyı sen atabilir misin gibi algı da yaratabilirsin. O yüzden Özkan, sen en iyisi çalışmaya devam et. Bu olayın üzerinden bir ay geçtikten sonra Ruhi Hoca'nın da dediği gibi yine bir penaltı kazandık. Atışı kimin kullanacağı belli değildi. İşin garibi, maç yine Anıttepe'deydi. Bütün gözler Ruhi Hoca'dayken şöyle etrafına bir bakındı ve Özkan dedi, git at bakalım. Topu elime aldım ve doğruca penaltı noktasına diktim. Sonra gözümü sağa doğru çevirdiğimde baktım, yine aynı yazı, sanki o da bana bakıyor. Anıttepe, Orhan Şeref Apak tesisleri. Topa bu sefer bütün gücümle vurdum. Nihayet ilk penaltı golümü de atmıştım. Fakat bu kez de sevincini yaşamak nasip olmadı. Çünkü üzerimde en az 7 kişi vardı ve ben neredeyse nefes alamıyordum. Futbolu gerçekten öğrenme sürecim bence o gün başladı. Önce kaçan, sonra gol olan penaltılar ve nihayet Orhan Şeref Apak. Ve devamında sanki göz açıp kapayıncaya kadar geçen 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl. Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak yayından, Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Ekibimizi biliyorsunuz ama çok kısaca hatırlatacağım. Programın hazırlanmasında çok kıymetli emekleri olan Eda Kotanoğlu, az önce okuduğum metni de yazan eski futbolcu, programımızın daimi konuğu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Bugün Özkan'ın yazdığı uzun metinden de anladığınız gibi Orhan Şeref Apak ismi üzerinden Türk futbolunu, Türk sporunu konuşacağız. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Uzun bir hikaye.
Evet, bazı isimlere hani vakıf olduğumuzu söyleyebiliriz ama onunla olan ilişkimizi de bir şekilde açmak durumundayız.
Tabii.
Yani onu tanıyorum ama hani nereden tanıyorum ya da nasıl etkilendim? Neden devamı geldi?
Çıkış noktam ne?
Çıkış noktam bu. Gerçekten de böyleydi. O penaltı atma anındaki çaresizlik, belki o çocuksu korkuyla başımı sağa çevirdiğim zaman bir tabela çıktı karşıma.
Ve kaç yaşındasın o zaman?
O zaman işte yani herhalde 16 yaşındayım. Dolayısıyla onu gördüm. O anda görmüş olmak ilginçti. Yani niye oraya baktığımı da hatırlamıyorum. Sonra işte tekrar oldu. Tekrar aynı şeyi gördüm. Bu sefer dedim ki bunda bir şey var. Yani sürekli oraya insan bakamaz. Bir şekilde denk geldim. Ve araştırdığım zaman o zamandan başlamıştım, işte Ruhi Hocama da sormuştum. Hı hı. Karşıma öyle bir karakter çıktı ki yani başlı başına bir müessese. Çok enteresan.
Ruhi Hoca yaşıyor mu?
Ruhi Hoca rahmetli oldu, Allah rahmet olsun. Olsun geçtiğimiz sene. Hı hı. Hatta üzerine çok da yazılar çıktı kişiliğiyle, futbol karakteriyle, Eskişehir Spor'a kattıklarıyla, geçmişiyle falan.
Sizlere kattıklarıyla.
Tabii elbette yani halen onu o trenç kotuyla hatırlıyorum, şeyde 19 Mayıs'ın kenarında. Hı hı. Ve sürekli olarak o kolay kolay güldüğünü görmediğiniz tamamen işine odaklı adamı. Hmm. Dolayısıyla ondan çok şey öğrendim yani. Çok keyifli bir adamdı. Ama şeydi yani, ciddi bir otoritesi vardı. Hiçbir zaman geri adım atmamayı, yani atmazdı. Bu mümkün değildi yani. İnanılmaz bir karakterdi. Dolayısıyla hatta zaman zaman derdim ki neden birincilik takımlarında değil? O cevabı hep şu oldu. Orada teknik adamlık yapmak başka bir şey. Ama ben gençlerden daha büyük heyecan duyuyorum dediğinde hiç unutmam.
Yani bir nevi Serpil Hamdi Tüzün Hoca gibi değil mi?
Gibi ve yani sürekli olarak bu işin içinde bir tamam bir mesleği ama hani bazı insanlar mesleğini yapardı yani.
Tabii.
Öyle bir düşkünlük var ki yani maç kıyafeti, gelişi gidişi korkunç bir şeydi. Ciddiyeti Vard. Dolayısıyla o meslek ciddiyetini ondan öğrendim.
Bir gün uzun uzun bu pencereden de konuşalım. Yani sporda, futbolda, hani sen kaç yıl spor yaptın, çok isimle çalıştın, profesyonel yılların var. Hangi metot, yani tatlı sert hoca mı daha işe yarar, daha sporcuyu kendi haline bırakan mı yarar, işte böyle otoriter figürler mi yarar? Bunu uzun uzun konuşalım ama çok kısaca cevapla.
Şimdi bir şey var, bu sorunun cevabı aslında son derece bellidir ama uygulamak neredeyse imkansızdır. Cevap da şudur. Sürekli bir despot tavır, despotluğa varan diyeyim daha doğrusu, bir tavır. %50 kilometre götürebilir sizi. Çok demokratik bir tavır 50 kilometre götürebilir. Ama ikisini mixini yapabilmek, yani gerektiği yerde sert, gerektiği yerde hakikaten naif olunması gereken bir üslup geliştirebilirsiniz. 75 kilometre yapabilirsiniz. Bu kadar kolay söylenir ama yapması bir o kadar zordur. Kişiler mesela bunlardan bir tanesini seçerler ama kariyerleri devam ederken bir de bakarsınız ki söylenenler konuşmakta kalmış. Dolayısıyla uzun bir süreçtir antrenörlük. Bu antrenörlük çabaları içerisinde de bu yolu alırken, yani çok büyük cümleler söylemeden sürekli kendinizi geliştirip o bahsettiğim sentezi yapabilmek asıl olan.
Sporcu daha çok hangi modele yakındır? Yani böyle bir şey var mıdır?
Değişiyor. Sporcuların da karakterleri değişiyor. Zaten şey var, hani mesela derler ya, mesela yıldızlarla dolu bir kadroyu yönetmek zordur gibi mesela bir klişe var. Çok doğrudur.
Egolar giriyor.
Tabii yani öyle bir sporcu alıyorsunuz ki mesela 35-40 tane gol atmış. Şimdi onun hareketleri değişiktir. Bunun önüne geçemezsiniz. Ama öyle bir karaktersinizdir ki, yani şey olarak, bir teknik adam olarak, o buna rağmen size riayet edebilir. Bununla ilgili çok örnek
hürmet
var ama.
Hürmet edebilir ki.
Bir başka zaman konuşalım dediğiniz için.
Bunu uzun uzun konuşalım. Kısa. Orhan Şeref Hoca'ya, Orhan Şeref Apak.
Şimdi şöyle söyleyelim. Orhan Şeref Apak'ın kendisinden bahsetmeden aslında ne yapmaya çalıştığını söylemek isterim.
Tabii ki.
O da şu.
Aslında o da kendisinden bahsetmek.
Elbette. Yani hayat felsefesine çevirmiş çünkü bunu. Şimdi biliyorsunuz futbol bir İngiliz icadı. Yani ya da öyle söylerler, farklı ülkelerde oynuyor. Bizde 59'da milli lig kuruluyor ve devamı gelmesi gerekiyor. Yani ama Avrupa ülkelerinde farklı statüler var, farklı ligler var. Orhan Şeref Apak bunu görüp ülkemizde uygulamak isteyen kişi. Ama şu soru soruluyor kendisine. Diyorlar ki bu nasıl olacak? İstanbul'da zaten bir şekilde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rekabeti var. Ya da bilemediniz İzmir'de biraz, İzmir takımlarından var işte, bir o 59'da kurulduğu zaman. Ankara'dan bazı takımlar geliyor ama yurt çapında bu iş çok zor. Orhan Bey diyorlar. O da şunu söylüyor, diyor ki bakın futbol çok seviliyor mu? Seviliyor. Hani hatırlarsın sen de abi, biz bir o dönemi gördük. Mahalle takımları vardı mesela.
Evet.
Ya mahalleler bile kendi arasında takım kuruyordu. 60'larda da böyle.
Tabii.
50'lerde de böyle. Orhan Şeref Apak'ın projesi şu, diyor ki kendi içinizde küçük küçük mahalle takımları kurmak yerine bütün bunların hepsini birleştirilip tek çatıda bir takım olarak yapabilirsiniz. Bu zaten yapılmalı ve yapılmak zorunda diyor Türk futbolunun gelişimi adına. Dolayısıyla mesela bunlardan iki tane örnek, çok çarpıcı örnek var. Ki Orhan Şeref Apak'ın bu söylemlerinden sonra oluşturulmuş. Bakın dikkat edin. Birisi 1965 Eskişehirspor, diğeri 1966 Trabzonspor. Bu çabanın beraberinde getirdiği iki takıma bakar mısınız? Ve biz ne sonuçlar almışlar. Ama mesela Liverpool'un kuruluşuna bakın, 1892. 1965. Arada böyle bir çıta var ama dediğim gibi yani olmazsa olmaz, liglerin kurulması gerekiyor. Ve milli takımları da inceliyor. Yani Ümit Milli Takım, efendim amatör milli takım ve daha 19'unda İstanbul'da futbol oynarken, hemen oradan devam edersek, kendisi bir sakatlık geçiriyor. 19 yaşından itibaren şöyle bir kişiliğe sahip. Yani diyor ki ben yönetici olmalıyım. Hatta o zaman da İstanbul karmasını alıyor. Yani oradan derlenmiş bir takım sporcuları, futbolcuları bir turne yaptırıyorlar. O zamana kadar görülmüş bir şey değil fazla. Ama bunları deneyen...
Adeta bir tiyatro kumpanyası gibi.
Deneyen. Ondan sonra Ankara'da bir şekilde çalışma hayatı başlayınca Gençler Birliği'ni fark eder kendisi. Hmm. Gençler Birliği'nin yapısına ilgi duyar. Dolayısıyla İstanbul'dan gelen futbolla olan iç içeriği, o bir takım bir dönem bir İstanbul karmasını işte bir takım turnelere götürmesi, yenilikçi işte şeyde dediğim gibi, metinde dediğim gibi vizyoner bir yapısı olduğu görüldüğü andan itibaren Gençler Birliği'ne bir şekilde mail ettiği için oraya kazandırılmaya çalışılırken Ankara'da Galatasaray'ı temsil eden bir futbol okulu gibi bir yapı vardı. Bir tartışma çıkar. O tartışmanın içerisinde İstanbul'la ters düşer Ankaralılar ve yine sarı kırmızı renkler içinde bir kulüp kurulur. Kulübün adı Güneşspor. Hmm. Güneşspor'un başına geçer Gençler Birliği'nden önce. Güneşspor ki Erman Toroğlu hocamızın mesela çıkıp futbol oynadığı ve kendisini işte Ankara Gücü'ne kadar götüren bir sürecin başlangıcı.
Sonra da uluslararası hakem yapan süreç.
Elbette biz de mesela gençliğimizde Güneşspor halen vardır. Amatör küme maçlarında defalarca oynadık. Mesela orada bir şekilde yöneticilik vasfını biraz geliştirir. Hı hı. Orada da çok farklı işlere imza atmaya başlar. İşte Gençler Birliği'nin Ankara Gücü'nün fazlasıyla dikkatini çeker. Hani şöyle bir cümleyi söylemeden de duramazlar. Yani Orhan Bey bizde olsa, hani derlese toparlasa gibi. Dolayısıyla Güneşspor'da yaptığı o etkiyi daha sonra Güneşspor'un başında olan mesela Avni Bulduk vardır. Türk futboluna inanılmaz isimler hı hı. kazandırmıştı. Der ki ne öğrendiysem ben Orhan Şeref Abak'tan öğrendim gibi bir cümlesi var. Gençler Birliği'ne geçtiği andan itibaren kulüp bambaşka bir yapıya doğru gider. Çünkü ta İlhan Cavcav'lara gelen Allah rahmet eylesin sürece kadar.
Yani Apak'ın başlattığı Cavcav'ın da devam ettirdiği.
Evet devam ettirdiği bir sürece kadar biz bir.
Nedir? Ben bakalım doğru çıkarırsam
elbette,
yapacak
buyurun.
Mıyım? Bir şekilde quiz olsun bir küçük bir tane olsun. Evet. Gençler Birliği'ni biz tarihte nasıl biliyoruz? Çok ekonomik hamleler yapan ve çok doğru isimleri çok ucuz maliyetlerle alıp onları parlatan, sonuç alan ve daha sonra da gerek Türk sporuna gerek dünya sporuna bir kulübün maddi koşullarını da arttırarak, gelir de kaydederek tekrar gönderen bir futbolcu değirmeni, olumlu manada söylüyorum. Futbolcu akademisi gibi tarihsel karşılığı bende Gençler Birliği'nin bu. Bütün bu söylediklerin sanki bu sürecin Orhan Şeref Apak'la başladığını çağrıştırıyor bana, bilmiyorum.
Tam da bu, eksiksiz oldu, abartmıyorum. Tam da budur. Bakın o dönemde mesela onun bu tavrı...
Tam not verdin.
Kesinlikle öyle.
Eda kıskanmasın bana tam not verdin diye.
Eda Hanım'a da yazman tam not. Dolayısıyla onun döneminde mesela Orhan Şeref Abak'la ilgili espriler çıkar. Hmm. Mesela bu tutumu, bu karakteristik özelliği bakımından. Derler ki mesela Orhan Bey bir şeye çok az para verir. Ama ne aldığını bilir. Hmm. Bakın böyle mesela tanımlamalar yapılır.
Sanki İlhan Cavcav gibi değil mi?
Dolayısıyla devamında Orhan Şeref'e bak şuraya doğru götürür Gençler Birliği'ni. Sadece var olmak değil, iddialı olmak durumundayız. Mesela Fenerbahçe maçına giderler. O rozet maçı diye de tarihe geçmiştir. Hı hı. Mesela der ki şeye Fenerbahçe başkanına, siz de der bu maçı yapacağız ama maçı biz kazanacağız. Hı. O da tabii ki güler. O dönemin işte çok şaşalı bir takımdır Fenerbahçe. Der ki şöyle bir iddiaya girelim. Yani eğer biz yenersek bir hafta siz Gençler Birliği rozetini takın. Siz yenersiniz. Biz zaten Fenerbahçe'mizin rozetini haydi haydi takarız gibi. Onlar da gülerler. Tabii ki bunun onun aslında o medeni cesaretini İstanbul hegemonyasına karşı bir duruş da bu.
Challenge yani İngilizlerin o meydan okuma dediği
gibi,
şey.
Meydan yapıyor. Okuma ve şey var. Bir de şöyle de bir tabir var onunla. Okul müdürü üslubu var derler. Hmm. Yani girdiği an itibaren bir resmiyet.
Yani bu eskilerin o baş öğretmen edası.
Gibisiyle giriyor.
Sözümün
ve
üstüne çok söz söylemiyor.
Yani Fenerbahçe başkanı vesaire vesaire herkes bir şekilde diyor ki farklı biri geldi. Söylemleri orijinal, yaptıkları orijinal. Türk futbolu,
saygı uyandırıyor.
Saygını uyandırıyor her ilde zaten. Hı. Dolayısıyla bu maç öyle bir şey olur ki.
Sonra rozetler ne olur?
İşte tam da oraya geleceğim. 3-2 öndedir Gençler Birliği. Son saniyede son saniyelerde bir gol olur. 3-3 biter. İddia şeyde kalır.
Dengede kalır. Herkes kendi rozetini
ve maçın o dönem Gençler Birliği'nin en ünlü oyuncusu Zeynel Soyuyer'dir ki Rüzgar'ın oğlu olarak geçer. İnanmazsınız. Hmm. Geçenlerde şeyde gördüm. Sıhhiye'de gördüm kendisini. Ama bir aracın içinden gördüm. Yürüyordu halen gencecik bir adam gibi gidiyordu. Heyecanladım doğrusu. Ya. Dolayısıyla şimdi aynı Zeynel Soyuyer'e bakın, yine Orhan Şeref Abak'tan bahsetmeye devam ediyorum. Beşiktaş'tan bir teklif gelir. O kadar etkin biri ki Zeynel Soyuyer o teklifi direkt Orhan Şeref Abak'la paylaşmak durumunda kalır. Yani o paylaşmak durumunda değil aslında. Yani şunu söyleyebilir: beni Beşiktaş istedi, İzin, ben gideceğim diyebilir şimdiki oyuncular gibi. Gider der ki Orhan Bey, hep Orhan Bey söyleniyor ya, beni Beşiktaş istiyor, ne diyorsunuz? Cevap aynen şudur: duymamış olayım. Şimdi böyle bir adam. Dolayısıyla
yani rahmetli Süleyman Seba da bu ekolden değil mi? O da mesela oyuncularıyla tam böyle futbol, o Beşiktaş'ın efsane hocası.
Şimdi Süleyman Seba da bambaşka bir tabii. Hani şey
tarihi. Ama o da böyle oyuncular üzerinde çok o ciddi da öyle. Bir mesela, karar merci bir şey yani. Var mesela, böyle olacak dedi mi öyle işte, olur.
Safvet Sancaklı mesela var, çok ünlü. Telefon açıyor kendisine. Diyor ki şeye gidiyorsun diyor. Eskişehir Spor'a. Safvet Sancaklı neden gittiğini sormuyor bile. Ben sabah diyor pılım pırtımı topladım. Ve soluğu Eskişehir'de aldım.
Mütalaya gerek yok.
Yani. Eskişehir'de biraz oynadım. Telefon geldi diyor. Yani kulüptesin. Konu kapandı. Çünkü Sabret Sancaklı'yı mesela o anki mesela form düşüşüyle veyahut da başka şeylerle suçlamaksızın ona adresi buluyor. Oradaki kişileri kendisiyle ilgili bilgilendiriyor. Diyor ki arkadaşı yolluyorum. Siz gereğini yapın. Ama bu arkadaşı tekrar istiyorum. Ama o arkadaşa bu söylenmiyor.
Tabii.
Bakın ne kadar
şey. Ama o arkadaş da hakikaten bütün bu olan biteni tabii, algılıyor.
Geliyor tekrar. Ve bugün belli bir yetişkinliğinde büyük bir minnet
duygusuyla sevgiyle anlatıyor.
Anlatıyor bunu. İşte tabii, yöneticilik hikaye bu.
Yani kalp kazanmak bu.
Tabii.
Kısa vadede o oyuncunun aleyhineymiş gibi yapılan bir şeyin aslında o oyuncunun kendine gelmesini, idrak etmesine vesile olacağını görmesine de neden olacak?
Her şeyi ters tepebilir. Bakın mesela tabii, zaman içerisinde neyin ne olacağını tam manasıyla kestiremeyiz. Fakat tecrübe nasıl ya, bir kendine özgüvense o insanın da farklılığını
kendine
koyuyor zaten.
Kendine özgüven, Özkan şunu da atlamayalım. Evet. Karşısında cezalandırdığı oyuncusuna yönelik duyduğu güven de burada çok önemli.
Elbette, elbette.
Yani o kumaşın da aslında çok iyi şeyler başarabileceğini bildiği için bunu yapıyor.
Tabii. Mesela şeyi de var. Orhan Şerif Abak'ta yok. Yani çok iyi bir şey, teknik futbol bilgisi de var. Hı hı. Yani mesela ama şuna çok dikkat ediyor. Mesela gerek antrenörü ya da onun önüne asla geçmiyor. Yani kendince bir takım şeyleri paylaşıyor antrenörle. Ve dolayısıyla mesela Yüksel Doğanay vardır, çok ünlü. Hı hı. O Orhan Şeref Abak'la yaptıkları o sohbetler sonucunda Gençler Birliği'nin bir noktaya, yani özellikle 59'da milli kümeye yükselmesinin falan gerçekleştiğinden bahsederler. Yani Avrupa futbolunu çok iyi tanır. Başka yönleri var. Çok sosyal bir adam. Mesela Orhan Şeref Abak fotoğrafı, kimlerle fotoğrafını görebilirsiniz biliyor musunuz? Hı-hı. Erol Büyükbuş'la. Mesela yani dönemin sanatçılarıyla sadece Erol Büyükbuş bir örnek olduğu için verdim. İşte farklı branşlardaki sporcularıyla, işte UEFA toplantılarında, FIFA toplantılarında, Futbol Federasyonu Başkanlığı var mesela.
Tabii.
Dolayısıyla geliyor ve yönetiyor. Yani olması gereken bir ligi, liglerin kurulumunu, milli takımları tamamen dizayn eden, bir şekilde Avrupa ve dünya standartlarına getiren, bunun için ciddi çaba sarf eden, ama bütün bunları yaparken tıpkı biraz önce Zeynel Soyuyer transferinde bahsettiğimiz üslubu, okul müdürü edasıyla ve yanılmaksızın zamanla ve sabırla ve karşıdakiler çok ciddi bir direniş göstermesine rağmen sükunetle bekleyerek işlerin yoluna girmesini.
Diplomatik bir gücü de var diyorsun.
Ya gerçekten eskiden öyle. Mesela şey vardır. 60'ların dönemin ünlü dergileri vardır. Birçoğunda kapaktır bakın. Normalde o dönem işte müziğin çok popüler olduğu bir dönemdir. İşte müzik grupları vardır, sporcu resimleri vardır. Yönetici resmi göremezsiniz. Ama bütün popüler dergilerde Orhan Şeref Abak resmini görürsünüz.
Bu kadar detaylı bilgi aktarman ta 40 yıl önce o kaçırdığın penaltıya mı gidiyor? Demek ya, ki bazı şeyler insanı tetikliyor değil mi?
Ben şeyi düşünüyorum ya, mesela ben birininle ilgili bir şey söylüyorsam yani, ya da bence böyle olması gerekir. Yani onunla nasıl bağ kurduğumu açıklamak zorundayım. Yani mesela Leonardo da Vinci'yi de seviyorum ama tablosunu inceledim. Yani baktım orada bir şey anlatılıyor. İşte mesela diyor ki işte Ronaldinho. Ronaldinho ne yaptı? Bir bakalım. Nasıl pas verdi, ne etti? Yani daha çok oynadığı oyunun mantığı içinde onu incelerim. Kişiliğin Tabii biraz daha geri planda kalır. Çünkü asıl işi futbol olduğu için oraya odaklanırım ama orayla ilgili küçük anekdotlar da vardır. Ama mesela şimdi Orhan Şeref Apak ismini yani iyice böyle fokuslanmam diyeyim yeri deyimle. Şey var yani
odaklanmak da
diyebiliriz. Odaklanmak evet.
Türkçesi
yani,
var ne güzel
evet. Odaklanmak. Şimdi yöneticilik bambaşka bir şey. Bakın burada yöneticilikle ilgili bir şey öğreniyorum. Bir takım şeyler var. Projeler var, düşünceler var. O düşüncelerin zamana yayılışı var. Sabır var. O kadar çok şeyi bir arada görüyorum ki. O zaman da bir yönetici profilinin nasıl olması gerektiğiyle yani hiç kimse mükemmel olmaz ama hakikaten büyük başarılar elde etmiş evet. Bir adamla ilgili bir fikir sahibi oluyoruz.
1906 doğumlu Orhan Şeref Apak evet. Sevgili dinleyiciler 24 Mayıs 1973'te 67 yaşında kaybediyoruz. Tam aslında 73, 83, 93, 2013 evet. Tam 50 yıl olmuş.
Evet.
Ölümünün ardından 50 yıl sonra hala dolu dolu anlatılacak birçok şey var. Biz de spor daima.
Yani son olarak şunu söyleyeyim. Tabii. Herhalde zamanımız bitiyor. Hı hı. Yani işte Eskişehir spor rengini Orhan Şeref Apak'a duyduğu saygıdan Gençler Birliği'nde yönetici ve Eskişehir Spor'un kurulmasında çok büyük katkıları var diye kırmızı siyah yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani onun öyle bir direktifi yok. Diyorlar ki yani hakikaten şehir içerisinde belli bir takım kurulması için Trabzonspor'a da inanılmaz katkıları vardır. Büyük bir efor sarf ettiniz. Dolayısıyla böyle bir şey düşündük. O da gurur duyduğunu söylüyor. Bugün o yüzden kırmızı ve siyah. Eskişehir Spor. Bu etki yaratılır da hani bir takımın rengini belirleyecek etki yaratmak da.
Ve bunu zorlayarak değil de
tabii.
Saygı duyularak, yani sevgi bu, duyularak
yaptırmak. Ben böyle bir şey hiçbir yerde okumadım mesela. Çok bütün doğru. Futbol takımlarının neden hangi rengi aldığını da bilirim ben. Ama mesela böyle bir şey duymadım.
Teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ben TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'de Spor Daima'da çok önemli, kıymetli bir ismi. Özkan'ın da detaylı bilgileriyle anlattık Orhan Şeref Apak'a. Programın girişinde uzun bir metin vardı. Özkan yazmıştı. Kaçırılan bir penaltı. Bakın nerelere gitmiş bir genç sporcunun zihninde. Hayat bazen böyledir. Detayları atlamayın. O neymiş, bu neymiş demeyin. Detaylardan çok sağlıklı sonuçlara varabilirsiniz. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen ve ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor daima. Spor daima.